güne bakan.
Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını. Her yeni günü, işte o gün bugün diye heyecanla kucaklar, bağrına basar. Bu umudun sahibi, güne bakan çiçeği. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım. Yılmadan, usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Bizler Şule Özçakır, Sezin Zor, Nilgün Yıldırım, Tolga Kökten ve mikrofonda ben Deniz Mustafa Çamlıca, sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. Güne Bakan'dan merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında haftanın son iş gününde birlikteyiz. Takvim yaprakları 24 Haziran 2022 Cuma'yı Türkiye'de saatler 15.06'yı gösteriyor. Dünyanın dört bir yanına sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize gönül dolusu selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Güne Bakan'ın müdavimleri olarak bizleri nasıl dinleyebileceğinizi, bize nerelerden ulaşabileceğinizi biliyorsunuz. Fakat hatırlatmakta yarar var. Bizleri Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRT Memleketim FM.com adreslerimizden dinleyebiliyorsunuz. Ayrıca sosyal medya hesaplarımızdan, Facebook ve Twitter'dan bizlere ulaşabilir, duygu, düşünce ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, Kurban Bayramı yaklaşıyor ve pek çok sivil toplum örgütü dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için kurban organizasyonları düzenliyor. Yeryüzü Doktorları Derneği de her yıl mazlum coğrafyalarda kurbanlar kesip muhtaçlara ulaştırıyor. Efendim, kurban olsun, sağlık olsun diyerek gönüllü doktorlarıyla yola çıkacak yeryüzü doktorları, ihtiyaç sahipleri için hem kurban organizasyonları gerçekleştirecek hem de sağlık hizmeti sunacak. Bugün Güne Bakan'ın ilk bölümünde Yeryüzü Doktorları Derneği'nin Kurban Bayramı için düzenlediği Kurban Olsun, Sağlık Olsun kampanyasını konuşacağız. Yeryüzü Doktorları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Yahya Han Güney telefon hattımızda olacak. Efendim, ikinci bölümde sağlık haberleri köşemizde sizlerle olacağız. Sağlık İletişimi Derneği Başkan Yardımcısı ve gazeteci Yeşim Sert Karaaslan haftanın öne çıkan sağlık haberleri özetleriyle bizlerle olacak. Güne Bakan başladı.
Sokak ışıkları önünde sevda yolları bize yanar aşkın ışıkları. Gözümün önünde deniz feneri gibi gözlerinin ışığı. Ne kaldı şimdi elimde, hayalin sanki peşimde, izler beni gölgem gibi. Ela gözlerine yandı kalbim, artık tut elimi üzme zalim. Önünde sevda yolları aydınlatır sokak ışıkları. Önünde sevda yolları bize yanar aşkın ışıkları. Aydınlatır sokak ışıkları. Önünde sevda yolları bize yanar aşkın ışıkları.
Efendim, burası sizin radyonuz TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında Güne Bakan devam ediyor. Şimdi telefon attığımızda Yeryüzü Doktorları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Yahya Han Güney var. Yahya Han Bey, merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
Merhaba efendim, çok teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum.
Çok teşekkürler. Yine güzel bir kampanyayla sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi muhtaç insanlara güzel kampanyalar düzenliyorsunuz. Kurban Bayramı da yaklaşıyor. Muhtaç coğrafyalara, ihtiyaç sahibi insanlara kurban etlerini ulaştıracaksınız. Kurban olsun, sağlık olsun kampanyanın adı. Kampanya hakkında sizinle ayrıntılı bilgiyi konuşabilir miyiz? Neler var bu kampanyanın ayrıntılarında?
Şöyle bir ayrıntı verebilirim. Önce biraz eskiyi anlatayım. Yeryüzü Doktorları Derneği, Türkiye'nin sağlık insan gücünün, hemşirehanımları, doktorların, diş hekimlerinin kurduğu bir insani yardım, bir hayır iyilik derneği. Yaklaşık 20 yıldır faaliyet gösteriyor. Dünyanın 50'den fazla ülkesinde, hem de ülkemiz içerisinde birçok kriz, acil durum, afetlerde ülkemize sığınan insanlarla ilgili projeleri var. Ben de böyle bir derneğin üyesi olduğum için çok mutluyum. Hı-hı. Ve bu kurbanla ilişkili meseleler, Kurban Bayramı'nın çevresindeki hayır, iyilik, kurbiyet denen Allah'a yakınlaşmak ve kurban kesmekle ilgili meselelerde çok uzun yıllardan beri bir tecrübesi var derneğin.
Evet.
Çok coğrafyalarda, çok ihtiyaç sahibi yerlerde kurbanlar kestik, ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. 200 binin üzerinde hisse dağıttık şu ana kadar. 200 bin farklı hisse az değil.
Maşallah,
bu yılda,
çok güzel.
Önceki yıllar gibi yine zaten bizim faaliyet gösterdiğimiz, orada insani yardımlar, sağlık yardımları yaptığımız, katarak ameliyatları yaptığımız, su kuyuları, beslenme sağlığı merkezleri, anne çocuk sağlığı merkezleri, doğumhaneler açtığımız yerlerde bu yılda o sağlık hizmetiyle ilgili faaliyetlerimizi desteklemek için kurban faaliyetleri de yapıyoruz. Bu yıl Afganistan, Benin, Çad, Etiyopya, Filistin, yine Hindistan'ın mağdur bölgeleri, Kamerun, Mali, Nijer, Orta Afrika, Pakistan, Somali, Suriye, Yemen gibi yerlerde yine kurbanlar keseceğiz. Oradaki ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız. Onların kursaklarından bir böyle besleyici değeri yüksek bir et, besin, protein değeri yüksek şeyler, besinler vererek onları destekleyeceğiz hep beraber.
Evet.
Tabii bu hayırseverlerin bize itimat eden, bizimle birlikte bir yol kardeşliği yapan bağışçılarımızla birlikte. Bunun için hazırlandık. Kurbana yakın epey çalışan arkadaşlarımız, gönüllülerimiz faaliyetler yaptılar, çalıştılar, didindiler. Şimdi kurbana yakın inşallah o emeklerimizin karşılığında bu garibanlara bunlar ulaşacaklar.
Evet. 2021 yılı faaliyet raporunuzu okudum. Orada geçen bilgilerde şöyle deniliyor. 14 ülkede, 34 bölgede kurban kestiniz. Tanzanya, Nijer, Etiyopya, Somali, Uganda, Benin, Çad, Pakistan, Bangladeş, Sudan, Afganistan, Yemen, Suriye, Filistin. 3813 hayvan kesilmiş ve 26.691 hisse dağıtılmış. 824.975 kişi faydalanmış. Çok büyük bir sayı bu.
Şimdi şöyle, insani yardım artık bizim ülkemizde coğrafyalar ötesi gidebiliyor. Biz ülkemizde çok nadide, çok değerli ve kurumsal kimliği oturmuş sivil toplum kuruluşlarımız var. Kamu kurumlarımız da eskisi gibi değil, daha iyiler, daha verimliler. Bunun en güzel şeylerinden birisi, faydalarından birisi, neyi, nerede, ne kadar yaptık, ne kadar başarılı olduk, neyi daha iyi yapabilirdik gibi raporlama. Derneğimizin bu konuda uzun yıllara dayalı bir tecrübesi var. Ve kurban faaliyetlerimizi de birebir raporlayabiliyoruz, birebir ispatlayabiliyoruz, birebir onun etkinliğini görebiliyoruz. Ama her yıl hep aynı yerlerde kesmiyoruz. Mesela bir yerde nitelik olarak, nicelik olarak daha fazla ihtiyaç varsa, bir tarafta daha fazla biz mağdurlara ulaşabiliyorsak ya da bir yerde kapasitemiz daha iyiyse, daha faydalı olabiliyorsak oralara yönelik her yıl böyle birkaç ülkede değişiklikler ya da bölgede değişiklikler yapıyoruz. Çünkü mesela hiçbir ülkede yeni bir sıkıntı gelişiyor. O zaman oraya ağırlık veriyoruz. Evet. Böyle ufak esnemeler oluyor faaliyetlerimizde. Fakat Yerci Doktorları Derneği'nin genel olarak sağlık yardımı yaptığı, polikliniklerinin olduğu, işte doğumhanelerinin olduğu, beslenme sağlığı merkezlerinin olduğu yerlerde bu kurban faaliyetlerimiz aynı zamanda bu bölgelerdeki hizmetlerimizin de bir tamamlayıcı unsuru olarak devam ediyor. Bu yüzden de böyle bir sürekliliği olan bir insani yardımın bir parçası olarak görüyoruz biz kurban yardımlarını. Aynı bölgelerde Ramazan'da da kumanya yardımları yapıyoruz mesela. Veya ameliyatlarımızı böyle gönüllü hekimlerin, hemşirelerin eylemlerini de oralarda gerçekleştiriyoruz. O yüzden bu ülke listesi, hani faydalanıcıların bulunduğu yerler dönem dönem küçük değişiklikler arz ediyor. Ama ortalama 20 bin üzerinde bir kurban listesiyle şu ana kadar hizmet edebiliyoruz elhamdülillah.
Evet.
Bu yıl da hayırlısıyla bu kampanyayı, sizlerin de desteğiyle çıktığımız kampanyayı ve hayır hizmetini tamamlarsak gönül rahatlığıyla biz de tatil yapabileceğiz.
İnşallah. Şimdi yurt içinde de sivil toplum örgütleri çeşitli kampanyalar düzenliyorlar, ancak bu az önce saydığım ülkelere baktığımda gerçekten onların çok daha fazla ihtiyacı var. Gerçekten sefaletin hakim olduğu ülkeler buralar. O insanların beslenmeye ihtiyaçları var ve gıda yetersizliğinden dolayı siz daha iyi biliyorsunuz. Çeşitli hastalıklara yakalanıyorlar ve çocuklar çok küçük yaşlarda hayatını kaybediyor, değil mi?
Doğru. Gelişme gerilikleri oluyor. Bu çocuklarda protein, enerji açıkları oluyor. Sık enfeksiyonlara yakalanıyorlar. Zaten bu konuda Yeryüzü Doktorları şeyle Birleşmiş Milletler'in UNICEF ile birlikte beslenme yardımları yapıyor. Orta ve şiddetli gelişme geriliği olan çocuklarda vitaminlerden, minerallerden yüksek beslenme tedavileriyle açlı beslenme sağlığı merkezleriyle bu zor coğrafyalara destek veriyoruz. İşte Kurban Bayramı'ndaki kurbanlar da tam bu anlamda en ihtiyacı olan yerlere ulaşıyor. Ve o beslenme sağlığı merkezlerimizdeki bu hizmetlerde onu bir tamamlayıcı unsur olarak devam ediyor ve faaliyetin sürekliliği oluyor. Yerli Doktorları Derneği neden çok uzak coğrafyalara gidiyor? Çünkü bizim bu konuda uzun yıllardan beri olan sağlık yardımları sebebiyle bir birikimimiz, bir tecrübemiz ve başarımız var. Yurt içinde de kurban kesilmesi ve ihtiyaç sahibi insanlara dağıtılması lazım. Bu da çok gerekli. Ama yurt dışı da gerekli. Hepsi birbirini tamamlayan şeyler. Birisi öbürünün alternatifi ya da rakibi değil. O da çok güzel, öbürü de çok güzel. Biz iyi olduğumuzu düşündüğümüz ve başarılı olduğumuzu düşündüğümüz, öbür taraftan ihtiyacın çok olduğu düşündüğümüz yerde olmaya çalışıyoruz. Bir başka hayırsever de ülkemizin içerisinde ya da başka bir coğrafyada deneyebilir. Bunlar çok doğal şeyler. Böylece hayırla yarışmak, mümkün olduğu kadar herkesin ulaşabildiği yerlere bir şeyler götürmesi hepimize bereket sağlıyor. Ülkemiz zaten birçok badireden bu hayırlar, bu iyilikler, bu güzellikler sebebiyle kurtuluyor.
Evet. Şimdi dünyanın dört bir yanında bizi dinleyen binlerce, hatta belki milyonlarca dinleyicimiz, anlattıklarınızdan sonra ben kurbanımı Yeryüzü Doktorları Derneği'ne bağışlayacağım ve bu ülkelerde kurbanımın kesilmesini, dağıtılmasını istiyorum diyenler vardır. Bunun için ne yapmalılar? Bir hisse bedeli ne kadar?
Şimdi bir hisse bedeli bizim derneğimizin yaptığı o alt coğrafyalarla ilişkili çalışmaların sonunda şu anda 1600 lira. Ama belki başka cemiyetler, çok değerli cemiyetler kendi kestikleri bölgelerde daha ucuza daha ya da daha yüksek bir rakama kurban kesebilirler. Çünkü coğrafyalar değiştikçe, bölgeler değiştikçe, oraların insani standartları değiştikçe bazı farklılıklar olabiliyor. Biz de Kurban Bayramı'na yakın keseceğimiz ve ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz bölgelerdeki hayvan fiyatları, kesme maliyetleri, dağıtma maliyetleri üzerinden bir çalışma yaparak bu rakamları belirliyoruz. Buyur ki bizim dediğim gibi rakamımız 1600 lira. Eğer yeryüzü doktorları vesilesiyle bu hayırlı dini ibadeti gerçekleştirmek isteyen bağışseverler varsa onlar bizim Yeryüzü Doktorları Derneğimizin internet sitesine girebilirler. Hı hı. Herhangi bir arama motoruna Yeryüzü Doktorları yazarlarsa orada direkt kurbanla ilgili önceki yıllar nerede kestik, ne kadar kestik görebilirler. Hatta eğer arzu ederlerse derneğin diğer faaliyet alanlarını incelerler. Çünkü dünyada acil, afet, ihtiyaç sahibi olan insanlar bitmiyor. Zaten dinimizde de infak etmek, zekat vermek, fakire fukaraya sadaka vermekle tabii ilişkili bir emir var. Demek ki dünyada bu hep olacak. Bu dünyada bir imtihan meydanı.
Elbette.
Biz bunların tümden ortadan kaldıramayız. Ama tarafımızı belli ederiz. En azından azaltırız. Veya biz bunu arttıran değil de azaltan bir hayır odağı oluruz. O yüzden derneğimizin sitesine yyd.org.tr'ye girerlerse çok kolaylıkla bir telefon numarası, bir mail adresi, bir internetten yapılan havale ya da benzer bir şeyle bu şeyi gerçekleştirebilirler, bağışı. Kurban Bayramı'nın ikinci bayramın üçüncü gününe kadar kesimler yapılıyor. Arkasından kestiğimize dair mesajlarımız ilgili kişilere ulaştırılıyor. Bizler bunları zaman ve süreç içerisinde raporluyoruz, belgeliyoruz. Ve o hayırlar yerine ulaşmış oluyor, ibadetler yapılmış oluyor. Yeryüzü Doktorları Derneği aynı zamanda bu kurban bir sonuçta dini ibadet olduğu için Diyanet İşleri Başkanlığımızın dini usullere uygun şekilde o şeyleri, kuralları, kaideleri dikkate alarak bunu, işlemleri, bu ibadet şeyini gerçekleştiriyor. Yıllardır devam ediyor. Bağış yapmak isteyenler EFT ya da havale yoluyla, IBAN numaralarıyla veya kredi kartlarıyla bunu yapabilirler.
Evet.
Elden de çok misafirimiz oluyor dernekte.
Hı hı.
İstanbul'da bulunan bağışseverler Zeytinburnu'nda bulunan merkezimize gelebilirler. Memnuniyetle çay ısmarlarız, kendilerini misafir ederiz.
Çok güzel. Peki yurt dışından kurban bağışı yapılabilir mi?
Yapılabiliyor. Yine internet sitemiz üzerinden bu rahatlıkla olabiliyor. Orada zaten bunun ayrıntıları geçiyor. Kolaylıkla halledilebilir. Hiç problem olmaz inşallah.
yyd.org.tr internet adresine girerek buradan ayrıntılı bilgiyi alabilirler ve kurban bağışlarını bu yolla yapabilirler.
Aynı zamanda baksınlar bizim ülkemizin bir sağlık insan gücü neler yapıyor, dünyanın nerelerinde ülkemizin bayrağını nasıl dalgalandırıyor,
evet,
dinimizin bayrağını nasıl dalgalandırıyor, insanlığın bayrağını nasıl dalgalandırıyor, neler yapıyor, neler yapmaya çalışıyor. Çünkü bazen bir küçük dua, bazen bir küçük tanıtım, bazen bir küçük bir sosyal medya beğenisi bile çok değerli olabiliyor.
Tabii.
Çünkü iyiliğin güçlenmesi, hayrın güçlenmesi lazım. Biz hep kötü şeyler görüyoruz. Kötü, acayip böyle ruhumuzu rahatsız eden çatışmalar, kavgalar, bir şeyler görüyoruz ve o zaman insan ruhunda bir karamsarlık oluşuyor.
Hı-hı.
İyilikleri gördükçe ise insan kendisi de rahatlıyor. Toplumu da rahatlatıyor.
Çok
empatiyle
doğru.
Birbirine yardım eden bir insan grubu oluşuyor. O zaman insanlar birbirine toleranslı oluyor. Ve daha güzel bir yaşam alanı, çatışmasız bir alan oluşuyor. İşte yeryüzü doktorları buna çalışıyor.
Hı hı.
Belki oradan bir örneklik alırlar. Bizden çok daha iyisini yaparlar. Ya da bize katılırlar. Hep birlikte daha güzel şeyler yaparız.
Evet.
Niye olmasın?
Tabii tabii. Hakikaten biz sizinle uzun zamandır programlar yapıyoruz. Sitenizi de yakından takip ediyorum. Sosyal medya araçlarını çok etkin kullanıyorsunuz. Yaptığınız kampanyalar gerçekten çok faydalı. Milyonlarca insana ulaşıyor yeryüzünde. Pek çok insanın duasını alıyorsunuz. Bu dualar yüzü suyu hürmetine de kim bilir ne kadar güzellikler açılıyor, nelere vesile oluyor. Onları tabii biz bilmiyoruz. Bir de tabii bunun ahiret boyutu var. Esas mükafat orada olduğu için biz inananlar için esas mükafatı ahirete gittiğimizde göreceğiz. Bu da Müslümanlar için, inananlar için çok kıymetli. Yahya Han Bey, şimdi dinleyicilerimiz tabii ki güvenmek istiyorlar. Ben kurban bağışında bulunduğum zaman nasıl kesilecek, nerelerde kesilecek, dağıtımı nasıl yapılacak, bunları merak ediyorlar. Kurban kesimlerinde nelere dikkat ediyorsunuz? Biraz da bundan bahseder misiniz?
Şöyle, yani bu bir yıl ya da üç yıl, beş yıldır kurban kesimi yapan bir kurum için süreç geliştirme, daha iyisini yapalım çabaları olabilir. Bu doğal bir şey. bizde de aslında var böyle bir çaba ama 20 yıldan beri, uzun süreden beri birçok coğrafyada benzer faaliyetleri düzenli ve devamlı olarak yapmış olmak ister istemez bir hizmet ve sistem üretiminde bizi bir yüksek çıtaya çıkıyor. Nasıl yapıyoruz? Daha öncesinde bizim mesela örneğin ÇAT'ta, Yeryüzü Doktorları Derneği'nin ÇAT'ta kendisine ait, kendisinin yıllardan beri devam ettirdiği beslenme sağlığı merkezi var. Doğumhanesi var.
Evet.
Bizim orada personellerimiz var. Defalarca gidip geldiğimiz gönüllülerimiz var. Orayla ilgilenen hem gönüllülerimiz hem çalışanlarımız var. Aynı bölgedeki mülteci sağlığı polikliniğinde çalışanlarımız var.
Hı hı.
Şimdi böyle bir yerde kurban kesmek istediğimizde kendimize ait bu alan çevresinde bulunan bölgelerdeki güzel hayvanları, oranın ilgili bu işi yapabilir kapasitedeki insanlarıyla öncesinden fiyat pazarlıkları, konuşmalar, standartlar, şu tip hizmetler kesildikten sonra nereye dağıtılacak, nasıl verilecek gibi ön çalışmalar yapılıyor. Bu ön çalışmalar zaten daha sonra da bize rapor olarak acaba burada bu hizmetin karşılığında birim faaliyetin ne olacağıyla ilişkili bir rakam getiriyor. Sonra bunlar, bu yaptığımız faaliyetler o bölgedeki kamu kurumu hangisi ise diyelim, Afganistan'da, Bangladeş'te, Sudan'da, Nijer'de, onlarla olan izinlerle şeylerden sonra bir ön hazırlık yapılıyor. Arkasından biz de ya orada birlikte çalıştığımız oranın kendisinin yerel güçleriyle ve birlikte buradan da gönderdiğimiz arkadaşlarla kurban öncesinde ekiplerimiz buradan çıkıyor. İlgili ülkelere gidiyorlar. Daha önceden hazırlanmış kurbanları görüyorlar. Kendileri bunları tek tek keserek kayıt altına alarak dini şeylere, ibadetlere uygun şekilde, fıkhi kural hükümlere uygun şekilde kesimleri gerçekleştiriyorlar. Arkasında ihtiyaç sahiplerine dağıtıyorlar.
Evet.
Ve kurban bittikten sonra da ekipleri bir Türkiye'ye tekrar dönüyor.
Çok
bunu
güzel.
Bir rapor haline getiriyoruz. Arada da bir bilgilendirme mailiyle ya da SMS'le veya arayıp soranlara nerede, hangi şartlarda nasıl kesildi bu bilgiyi veriyoruz.
Evet.
Ama burada yani karıta dayalı ilişkide, yani her bir kurbanın tek tek videosunun kesilmesi ve her bir şeyin yapılması, bu işin şeyini,
uzmanlığını
zorluyor. Çok büyük, evet, bir teferruata neden oluyor.
Doğru.
O sebeple temel olarak şey üzerinden, ispat üzerinden resmi kurumlara da bunu bilgilendirerek kurbanlarımızı kesiyoruz. Zaten kendi alanlarımız, kendi yaptığımız yerler, birlikte çalıştığımız kurumlar. O yüzden de şu ana kadar elhamdülillah herhangi bir problemimiz olmadı, bir sıkıntı yaşamadık.
Evet. Kişiler kurbanı SMS alıyorlar ama, değil mi?
Evet, SMS alıyorlar.
Hı hı.
Şeyde ararlarsa bir ilgili kişinin bağışçı numarası üzerinden bilgilendirmeler yapılıyor. Yıllardan beri bu faaliyetimiz devam ediyor.
Evet. Size kurban bağışı yapıldığında aynı zamanda vekaletini de vermiş oluyorlar, değil mi?
Tabii bununla ilgili de Diyanet İşleri Başkanlığı'nın fetva hattı var. Orada nasıl olduğuyla ilişkili zaten şeyin, bağış yaparken orada bir kutucuk var, onu tıklıyorlar. Diyorlar ki ben kurban vekaletimi veriyorum bunun kesilmesiyle ilgili. Yani fıkhen o şeyin, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın fıkıh hükümlerine uygun bir şekilde oluyor. Böylece ilgili arkadaşımız vekaleti almış oluyor. Kişi vekaleti verdiğini yazılı olarak oraya online olarak beyan ediyor. Onun üzerinden de kurbanlar kesiliyor.
Evet. Kurban her Müslümana vacip bir ibadet. Dolayısıyla Müslümanlar bu ibadeti yerine getiriyorlar, durumu müsait olanlar. Kurban bağışı yapabilmek için son gün ne zaman?
Bizim bayramın 3. günü içerisinde bütün kesimleri biz gerçekleştiriyoruz. Ama elimizdeki kurbanın üzerinde bir şey gelirse öncesinden kesiyoruz. Fakat normalde kurban bayramının 1. gününe kadar devam ediyor. 1. günde dahil.
Evet, çok güzel. Peki bunun yanında adak kesmek isterlerse, akika kurbanı olabilir, şükür kurbanı olabilir. Bunlar için de bağış alıyor musunuz?
Yeryüzü Doktorları Derneği'nin böyle bir faaliyeti de var. Ama bunlar hemen alınır alınmaz olmuyor. Normalde 10 günde, 15 günde bir ya da ayda bir kez düzenli olarak ihtiyaç sahibi bölgelerinde buna benzer kurbanlarımız oluyor. Çok da yoğun bir, eskisine göre çok daha yoğun bir şeyimiz oldu son dönem. Özellikle Yeryüzü Doktorları'nın Yemen'de, ÇAT'ta, bu Arakanlı mültecilere yönelik Bangladeş'teki faaliyetleri, hele Afganistan'daki şeylerinden sonra bunlar arttı. Bizim zaten beslenme sağlığı merkezlerimizde gelişme geleceği olan çocukların olduğu yerlerde bunları hem kesiyoruz hem oradaki ihtiyaç sahiplerine veriyoruz. Yine Ramazan kumanyalarını aynı şekilde o ailelere ve o ihtiyaç sahibi insanlara ulaştırıyoruz. Bu da çok büyük bir hayır kapısı hepimiz için. Çünkü Allah veren eli hiçbir zaman da aşağıya düşürmüyor.
Elbette, elbette. Yahya Han Bey, bu güzel kampanya için sizleri tebrik ediyoruz. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Bu yıl nerelerde kurban kesilecek onu tekrarlayalım isterseniz. Bu yıl Afganistan'da, Bangladeş'te, Benin'de, Çad'da, Etiyopya'da, Filistin'de, Nijer'de, Pakistan'da, Somali'de, Sudan'da, Suriye'de, Tanzanya'da, Uganda'da ve Yemen'de olmak üzere 14 ülkede kurbanlar kesilecek inşallah.
İnşallah.
Şimdi çok teşekkür ediyoruz.
Bunlar zaten bizim faaliyet gösterdiğimiz ülkeler.
Hı hı.
Bizim sloganımız da kurban olsun, sağlık olsun yıllardan beri.
Evet.
İnsanlarımız, hayırseverler bu muhtaçlara ellerini uzatsınlar.
O halde peki, kurban Allah olsun, olsun, sağlık olsun, Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için.
Bize bu fırsatı verdiğiniz için biz teşekkür ediyoruz. Hayırlı yayınlar diliyorum.
Sağ
Allah bütün ailelerimizi hayırlarla Kurban Bayramı'na ulaştırsın.
Amin. Sağ olunuz. Hoşça kalın.
Sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, Yeryüzü Doktorları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Yahya Han Güney bizlerle birlikteydi. Kendisiyle kurban kampanyasını konuştuk. Kurban olsun, sağlık olsun. Kampanyanın ayrıntılarını kendilerinin web sitesine girerek ayrıntılı bilgileri oradan ulaşabilirsiniz. yyd.org.tr. Güne bakan müzikle devam ediyor.
Yaş olsam, gözlerinde yaş olsam, sevdalı kervanına ben de arkadaş olsam, olsam deli bir sevda, yüreklerine dolsam, sevsen sen de beni, ben sana esir olsam, derelerde taş olsam, gözlerimde yaş olsam, sevdalı kervanına ben de arkadaş olsam, olsam deli bir sevda, yüreklerine dolsam, sevsen sen de beni, ben sana esir olsam. Beklesin beni yarım, başkasına bakmasın. Akmasın dağın karı, eriyip de akmasın. Bu sevdamın derdi, yüreğimi yakmasın. Hey gidi kaç kar dağı, kar yağmurun kalkmasın. Beklesin beni başkasına bakmasın, bakmasın dağın kari, eriyip de akmasın, bu sevdamın derdi, yüreğimi yakmasın.
Sağlık haberleri.
Efendim Güne Bakanı Sağlık Haberleri köşemizde devam ediyoruz. Sağlık İletişimi Derneği Başkan Yardımcısı ve gazeteci Yeşim Sert Karaaslan şu an telefon attığımızda. Sayın Karaaslan merhaba.
Merhabalar sevgili Mustafa.
Yayınımıza hoş geldiniz. Gündem yine yoğun. Salgında son durumu aktaracaksınız bizlere. Covid-19'a karşı 4. doz yapılacak mı? Bir de maymun çiçeği hastalığı var. Bunda son durum ne? Efendim ormanlarımız yanıyor bir taraftan. Yüreğimiz yanıyor. Son gelişmeleri aktaracaksınız bizlere. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları var.
Evet.
Yağışlı hava etkisini sürdürürken bir taraftan da mantarların da çoğalmasına neden oluyor ve mantarı yiyenler de zehirleniyorlar. Buna karşı neler yapılabilir? Haberler nedir? Sizden dinleyeceğiz. Bebeklerde hırçınlık ve işitme kaybı. Bunlara değineceksiniz. Sizi dinliyoruz. Neler var bu hafta?
Tabii ki. Öncelikle COVID-19 salgınında son durumu söyleyelim. Dünya Sağlık Örgütü geçtiğimiz programda da altını çizmiştik. Salgın bitti yönündeki ifadeleri doğru bulmadığı yönünde bir açıklaması oldu. Ve her an daha tehlikeli bir varyantın çıkabileceği ve çok sayıda insanı tedbirler de kaldırıldığı için birçok ülkede korunmasız yakalayabileceği şeklinde bir uyarısı oldu. Ve özellikle kronik rahatsızlığı olanlarla yaşlı grup yani 60 yaş ve onun üstündeki kişilerin yine olası tehlikelere karşı tedbirli olmaları yönünde bir çağrısı bulundu. Afrika'da COVID-19 vakalarının en fazla görüldüğü Güney Afrika Cumhuriyeti'nde bugünden itibaren maske takma zorunluluğu yürürlükten kaldırıldı. Bu ve benzeri tedbir kararlarının kaldırılması Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Türkiye'de de dahil birçok ülkede geçtiğimiz günlerde uygulamadan tek tek kaldırılmaya başlanmıştı. Geçtiğimiz hafta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de keza tedbirler kaldırıldı. Bir önemli açıklama çocuklarda COVID-19 aşısına ilişkindi. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi danışmanları oy birliğiyle 6 aylık küçük çocuklara kadar COVID-19 aşısının yapılabileceği yönünde bir tavsiyede bulundu. Bu arada bilim insanlarının da vatandaşların da aslında en çok merak ettiği konulardan birisi evet şu anda salgının seyri azaldı, yeni vaka ve ölüm oranları çok ciddi derecede düştü. Ama bir süre sonra özellikle sonbaharın gelmesiyle birlikte 4. doz aşıya ihtiyaç var mı şeklindeydi. Özellikle aşı firmaları son dönemde en çok görülen COVID-19 virüsünde omikron varyantının etkili olduğu yönündeydi. Aşıların da birçoğunun buna karşı etkili olduğu yönünde açıklamalar gelmeye başladı. Hatta birebir bu varyant üzerine aşı geliştirilmesine ilişkinde firmaların yine açıklamaları oldu.
Evet.
İspanya sevgili Mustafa evet, bir açıklama yaptı. COVID-19 salgınında tüm halka 4. doz aşı uygulamasına başlanacağını söyledi.
Hı hı.
Peki Türkiye'de ne olacak? Hemen ona bakalım. Türkiye'de de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu noktada açıklamayı yaptı. Öncelikle vatandaşların rahat olması gerektiğinin altını çizdi. Elimizde aşı stoğumuz gayet yeterli oranda. Vatandaşlar böyle bir 4. doz söz konusu olduğu zaman sıkıntıya girebilecekleri yönünde bir endişeye kapılmasın şeklinde bir açıklaması oldu. Hem yerli aşımız Türkovak hem Biontech hem de diğer aşı Sinovac için şu anda vatandaşlar hala isterlerse de yaptırıyorlar dedi. Peki 4. doz Türkiye'de yapılacak mı? Bunun cevabını da yine Sayın Koca verdi. Gelişmelerin yakından takip edildiğini, Kasım, Aralık gibi dünyadaki gelişmelere bağlı olarak Türkiye'de de bilim kuruluyla birlikte buna karar verileceğini söyledi. Aşıların da stoklarda bulunduğunu tekrar altına çizdi.
Hı hı.
Bir başka önemli gelişme, evet dünya sürekli bir salgınla, bir hastalıkla sınanıyor. Bunlardan bir tanesi de maymun çiçeği hastalığı. İngiltere'de görülmüştü. İspanya, Portekiz, Kanada, Fransa, Hollanda'da çok sayıda vakalar görülmeye başladı. Dünya Sağlık Örgütü en son vaka açıklamasını geçtiğimiz hafta yapmıştı. 1000'in üzerinde demişti. Fakat o açıklamanın hemen ardından hemen yakın komşumuz Yunanistan'dan görüldüğüne dair ilk bildirim gelmişti. Ve şimdi bu haftada işte Gana, Bulgaristan, Lübnan, Güney Afrika, Kolombiya gibi dünyanın çeşitli coğrafyalarından da farklı baktığımız zaman yerlerden maymun çiçeği hastalığına ilişkin bildirimler gelmeye başladı. Bu da sayının şu anda da arttığını ve gelecekte de daha fazla artabileceği ihtimalini aklımıza getiriyor.
Sayın Karaaslan, iki gün önce de Güney Kore'de ilk maymun çiçeği virüsü tespit edildi. Şu korkutuyor. Evet. Oradan eğer Çin'e sıçrarsa, Çin'in nüfusu malumunuz çok kalabalık. Oradan da bütün dünyaya yayılabilir endişesi var.
Kesinlikle. Şu anda herkes bu noktada aslında Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere çok büyük bir tedirginlik yaşıyor. Hani hemen biraz uzak coğrafyamızda abakalar görülüyordu ama alan Türkiye içinde gittikçe daralmaya başladı. Hemen yakınımızda Kıbrıs, ilk açıklama, evet. Kıbrıs diyorum, çok özür diliyorum. Yunanistan açıklamayı yaptı. O yüzden tedbirli olmakta fayda var. Fakat şu ana kadar Bakan Koca Türkiye'de hastalığı söz konusu olmadığı yönünde bir açıklamada bulundu. Hı hı. Fakat yakından takip ediliyor Sağlık Bakanlığı tarafından da. Peki böylesi bir durumda elimizde aşı var mı diye bakıyoruz. Aşı mevcut olan aşılar aslında çiçek aşıları. Dünya Sağlık Örgütü de maymun çiçeği hastalığında etkili olduğunu söyledi. Yine bilim insanları TRT'de yayınlanmıştı bu haber. TRT'deki habere göre de bilim insanları %85'e kadar çiçek hastalığına karşı geliştirilen aşıların etkin koruma sağladığını ifade ettiği bildirildi. O yüzden şu anda dünyadaki birçok gelişmiş ülke bu çiçek aşılarını temin etmeye ve stoklamaya başlıyor. Bu stoklama aynı zamanda COVID-19 salgınında olduğu gibi ciddi sıkıntılara yol açabiliyor ama devletler tedbirli olmak için böyle bir yol izliyorlar. Maalesef henüz ihtiyaç yokken stoklar yapılmaya başlanıyor. Ama Dünya Sağlık Örgütü'nün de bir uyarısı oldu bu noktada. Evet, çiçek aşıları buna maymun çiçeğine karşı etkili dedi. Mevcut olan ilaçlar, aşılar var fakat tedarikleri sıkıntılı dedi. O yüzden COVID-19'da olduğu gibi tekrar aynı şeyler umarım yaşanmaz. Eşit bir şekilde ülkelere dağılım söz konusu olabilir.
Evet.
Maymun çiçeği aşısını temin ediyor demiştik. Ülkeler Avrupa Birliği harekete geçti. Üye ülkelere gönderilmek üzere 110 bin doz maymun çiçeği aşısı satın alacağını açıkladı. Bir başka son olumsuz ve iç sıkıcı bir haber oluyor. Buradan herkesten özür diliyorum ama maalesef haberler böyle. İngiltere'nin başkenti Londra'da da toplanan atık su örneklerinde çocuk felcine neden olan virüse rastlandı Mustafa. İngiliz sağlık yetkililerinden açıklama geldi. Çocuk felci virüsünün tespit edilmesi üzerine Londra'da ulusal durum ilan etti ve durumu da Dünya Sağlık Örgütü'ne bildirdiklerini söyledi. Ama güzel olan şey şu ana kadar virüs tespit edilmesine karşın atık suda şu ana kadar ülkede herhangi bir çocuk felci vakası tespit edilmedi. Güzel olan yanı bu. Evet. İnşallah bu noktada kalır ve gerekli tedbirler alınır.
Umarız.
Türkiye'ye baktığımızda senin de söylediğin gibi şu anda maalesef geçen yıl da çok sayıda afetle karşı karşıya kalmıştık. Yaz dönemi gelince ormanlarımız, ciğerlerimiz, oksijen aldığımız ana kaynağımız maalesef yanıyor. Şu anda da Marmaris'te yangın başlamıştı ve hala etkisini sürdürüyor. Bütün bakanlıklar, kurumlar hızlı bir şekilde harekete geçtiler. Ama buradan tekrar hem Türkiye'ye hem bilhassa Marmaris bölgesinde yaşayan halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Sadece ağaçlar değil, bir sürü canlı, kuş, böcek, hayvan hepsi hayatını kaybediyor.
Tabii.
Tek zamanda umarım bir an önce bu yangınlar söner. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yangın sebebiyle geçmiş olsun dileklerini iletti ve yangınla mücadele sırasında şu ana dek herhangi bir yaralanma olayı, belirgin bir sağlık problemi yaşanmadı dedi. 115 sağlık personeli, 17 ambulans, 15 bunke timi, bir motorize ambulans, bir mobil komuta aracı ile Sağlık Bakanlığı'nın görevinin başında olduğunu ifade etti. Bir başka önemli uyarımız aslında artan yağmurlarla birlikte doğada aslında birçok hastalığa aynı zamanda ilaç olabilen, şifa olabilen mantarlara ilişkin. Bölge insanları özellikle Karadeniz'e baktığımız zaman aslında mantarları doğal olarak toplayıp çok fazla yiyorlar. Fakat bu gerçekten güvenli bir yol değil. Çünkü mantarlar aynı zamanda dediğimiz gibi birçok şeye şifa olabilirken çok ciddi bir zehirlenmeye ve hayati ölüm riskine yol açıyor. O yüzden mantar karaciğer yetmezliğine dahi yol açabiliyor. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı'ndan doçent doktor Atıf Bayramoğlu'nun artan yağışlar sonrası bir uyarısı oldu. Önerimiz çok net, doğadan topladığımız mantarları lütfen yemeyin ve yedirmeyelim şeklinde uyarıda evet. bulundu. Peki hangi mantarları gönül rahatlığıyla yiyeceğiz dediğimizde bu bildiğimiz beyaz ve biraz daha kahverengi tam pop ve daha küçük şeklinde olan marketlerde de satılan kültür mantarları. Gönül rahatlığıyla tüketilebilir ama toplama mantarlarda doğada, hele ki bu işi gerçekten bilinmiyorsa, çok büyük risk var, lütfen uzak duralım şeklinde bir uyarısı oldu. Vaktimiz varsa bir başka önemli şey ise Mustafa, son zamanlarda özellikle dikkat edersek hava değişimleri, soğuk hava yaşandı Türkiye'de de ve üst solunum yolu enfeksiyon hastalıklarında çok ciddi bir artış var. O yüzden hava değişikliklerine karşı hem çocuklarımızı hem de kendimizi dikkatli olmamız gerekiyor. Boğaz ağrısı, baş ağrısı, burun tıkanıklığı belirtileri gözüküyor. Ve bu noktada hem bir yandan da salgın da devam ettiği için böylesi bir belirti olduğunda vakit kaybetmeden doktora başvurmakta fayda var. Hı-hı. Bir başka uyarıyı da sayın ebeveynlerimize yapalım. Eğer küçük bir bebeğimiz varsa, bebek bilim insanların söylediklerini aktarıyorum. Eğer hırçınsa, sürekli daha agresif hareketler sergiliyor, sesimize cevap vermiyor, bir komut verdiğimiz zaman bunu algılamakta zorluk çekiyorsa, o zaman en kısa sürede bir doktora başvurmamızda fayda var. Ve çünkü bunun sebebinin uzmanlar işitme ile ilgili bir sıkıntı olabileceği yönünde uyarıda bulunuyorlar. Biliyoruz ki işitme büyük oranda tedavi edilebiliyor. O yüzden hastaneye başvurmakta çok büyük fayda var. Tedavi edilmediği takdirde kalıcı işitme kaybına yol açabileceği gibi aynı zamanda çocuğun zekası üzerinde de etkili. Çünkü çocuk duymadığı zaman çevresindeki olup biteni de algılayamıyor, anlayamıyor ve zekası da buna göre daha yavaş gelişebiliyor. Buradan da anne babalarımıza bu uyarıda bulunalım. Bu tür belirtiler görmeleri halinde vakit geçirmeden hastaneye başvuruda bulunsunlar sevgili Mustafa.
Evet, sağlık haberleri köşemizde biz de her zaman dikkatle uyarıyoruz. Erken teşhis, erken tanı gerçekten önemli. Bu konuda ailelerin bilinçlendirilmesi gerekiyor. Eğer çocuklarda anormal bir durum gözlemliyorlarsa bir an önce bir uzmana göstermelerinde büyük fayda var. Eğer bir rahatsızlık varsa erken tedavi edilip daha fazla zarar görmenin önüne geçilmiş olur. Öyle değil mi?
Evet, kesinlikle Mustafa, çünkü yapılmadığı zaman tedaviye, birçok hastalık için bu gerçi geçerli, tedaviye geç kalındığında bu sefer hem tedavi başlayamıyor, tam olarak sonuçlanamıyor, kalıcı bir takım hasarlar da bırakabiliyor. O yüzden durumumuzda normal dışında bir hareket.
Sayın Kara Aslan, sesinizi alamıyoruz şu anda sanırım. Telefon hatlarında bir problem var. Sayın Kara Aslan. Şimdi sesiniz geldi.
Dünyada ve Türkiye'de sağlık sistemi bu şekilde. İnşallah.
Sevgili dinleyicilerimiz, telefon bağlantılarında zaman zaman böyle aksaklıklar yaşanabiliyor. Sayın Kara Aslan'a tekrar bağlanmaya çalışacağız. Orman yangınlarına değindik az önce. Sayın Kara Aslan da yurdun dört bir yanında geçtiğimiz yıl orman yangınları olmuştu. Bu yılda Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangını sürüyor, kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Ekipler yoğun bir mücadele veriyorlar ve bugün de bununla ilgili bir haber geldi. Marmaris'teki orman yangını ile ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı haberi. Bu biraz yüreklerimize su döktü diyebiliriz. Şöyle deniliyor haberde: Marmaris'teki yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırma kapsamında çok sayıda kamera kaydını, fotokapanları ve plaka tanıma sistemlerini inceleyen ekipler, şüpheli görülen SA'nın yakalanması için çalışma başlatmış ve zanlı dün saat 16.30'da Bördübet Saklıköy mevkiisinde ormanlık alanda bulunmuştu. Alkollü olduğu belirlenen SA gözaltına alınırken saklandığı yerdeki ağaçlık alanda iki benzin bidonu ele geçirilmişti deniliyor haberde. Şimdi şöyle baktığımız zaman bu nasıl vicdan diyor insan. Yani bir insan nasıl ormanlık alanı yakar, ormanlık alanın içerisinde bulunan binlerce canlı var, bunlara nasıl kıyar, nasıl bir merhametsizlik olabilir, akıl almıyor. Sayın Kara Aslan, beni duyabildiniz mi?
Evet, evet Mustafa, dinliyordum ben seni.
Ya neler söylersiniz bu konuda?
Söylediklerine tamamen katılıyorum. Dünkü haberlerde ben de izlediğimde bunun husumetle intikam almak istediği yönde bir açıklama bulmuş kendisi. Bu
izlediğim haberde, Sayın Karahaslan, dün izlediğim haberde itfaiye ekipleri ve vatandaşlarımız bir alanda toplanmışlar. Ormandan kaçabilen yaralı hayvanları bekliyorlardı. Yani eğer kaçabilen varsa, canını kurtarabilen varsa onların yaralarını saracaklar, su verecekler, hayatta tutmaya çalışacaklar. Yüreğimi o kadar sızlattı ki bu durum.
Kesinlikle bu yapılanlar gerçekten bilinçli olarak yapıldığı takdirde affedilebilir değil ve en ağır cezayla yargılanması gerektiğini düşünüyorum ben. Geçen yılki yangınlarda ben bölgeye gitmiştim. Gerçekten orada kömüre dönmüş, olduğu yerde kaçmaya çalışırken yanmış hayvanları görüyorsunuz ve içiniz parçalanıyor. Ama hala bu vicdanını, bu duygularını kaybetmeyip bu tür öfkeyle hareket eden insanları gördüğümde söyleyecek söz bulamıyorum. Çünkü kaybettiğimiz bizim geleceğimiz, yarınımız, çocuklarımıza bırakabileceğimiz en değerli şey. O yüzden umarım en ağır şekilde cezalandırılırlar ve bu da bunları yapmaya yeltenen kişiler için en azından caydırıcı bir şey olur diye düşünüyorum.
Umarız caydırıcı cezalar gelir ve bundan sonra ormanlarımızı yakmaya kalkışanlara büyük bir ibret olur. Bu işlere kalkışamazlar. Gerçekten caydırıcı olmalı cezalar ki bundan sonra insanlar böyle şeylere yeltenemesinler. Hani diyoruz ya, ormanlarımız yanıyor, ciğerlerimiz yanıyor. Hakikaten öyle. Eğer ormanlar olmasa oksijen olmaz, yaşayamayız. Hayat devam etmez.
İnsanoğlunun öncelikle şunu algılaması gerekiyor. Bu dünya bizim değil. Biz de buradaki hayvanıyla, insanıyla, böceğiyle beraber bir şekilde paylaşıyoruz. O yüzden başka canlılara da saygılı olmak zorundayız. Bölüşmeyi öğrendiğimiz zaman ancak bu topraklarda mutlu olabiliriz.
Evet. Çok haklısınız. Ama insanoğlu bazen çok acımasız olabiliyor. Sadece kendini düşünüyor. Sanki dünyada yalnız kendi varmış gibi yaşamını sürdürüyor. Ama çevremizde o kadar çok canlı var ki insan adımını atarken bile böyle korkarak atıyor. Acaba adımımı attığım yerde bir karınca, bir böcek var mı? Onun yaşamına son verir miyim diye düşünüyor. Tabii bu merhamet sahibi insanlar için geçerli Sayın Karahaslan.
Evet, vicdanını kaybetmemiş insanlar için geçerli olan bir şey. O yüzden önce vicdanını kaybetmeyen, merhametli olan insanların çoğalması temennisinde bulunmak istiyorum ben. Dediğim gibi buralar hepsi biz emanetçiyiz ve paylaşmayı, bölüşmeyi öğrendiğimiz ölçüde bu dünyada uzun yıllar yaşayabiliriz. Yoksa yavaş yavaş kendi ellerimizle insanoğlu dünyayı tüketecektir.
Haklısınız. İnşallah önümüzdeki haftalarda daha güzel haberlerde buluşuruz. Siz bizlere daha güzel haberler aktarırsınız. Bugün de Güne Bakan'ın sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için.
Ben teşekkür ediyorum. Sağlık, sıhhat diliyorum. En kısa zamanda umarım hayırlı haberler gelir Marmaris'ten.
Sağ olunuz. İyi hafta sonları diliyoruz. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Sevgili dinleyicilerimiz, Sağlık Haberleri köşemizde Sağlık İletişimi Derneği Başkan Yardımcısı ve gazeteci Yeşim Sert Karaaslan bizlerle birlikteydi. Haftanın öne çıkan sağlık haberlerini aktardı bizlere. Efendim, bugün de Güne Bakan'ın sonuna geldik. Bizler Şule Özçakır, Sezin Zor, Nilgün Yıldırım, Tolga Kökten ve mikrofonda ben Deniz Mustafa Çamlıca bugünlük sizlere veda ediyoruz. Önümüzdeki hafta Pazartesi günü Türkiye'de saatler 15.05'i gösterdiğinde inşallah bizler yine mikrofon başında olacağız. Sizleri de bekliyoruz TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM'e. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın. Bye.